Sevgili izleyicilerimiz, ben Metin Özkaya. Sizlere daha önce de söz verdiğimiz üzere sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sözümüzü tutalım.
Matta 27. bölüm 9-10'da Yeremya aracılığıyla bildirilen kısım neden Yeremya'da değil Zekeriya'da geçiyor? Matta bir hata mı yaptı?
Matta bir hata yapmadı. Matta 27, 9-10 Yahuda'nın İsa'ya ihanet ederek aldığı 30 gümüşü geri vermesiyle ilgili bir olay anlatır ve Matta bu olayın peygamber Yeremya aracılığıyla bildirildiğini belirtir. Matta 27:9-10 böylece peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu der. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. Ancak bu ifadeye en yakın peygamberlik metni Yeremya kitabında değil, Zekeriya 11:12-13'te bulunur. Zekeriya 11:12-13 onlara uygun görürseniz ücretimi ödeyin yoksa boş verin dedim. Onlar da ücret olarak bana 30 gümüş verdiler. Rab bana çömlekçiye at dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan 30 gümüş alıp Rabbin tapınağındaki çömlekçiye attım. Bu duruma birkaç olası açıklama getirebiliriz. Bunlardan bir tanesi Yeremya ve Zekeriya'nın birbirine atıf yapması. Eski ahitteki peygamberler zaman zaman aynı temaları işlerler ve birbirlerine atıfta bulunurlar. Yeremya ve Zekeriya Yahuda'nın ihanetini simgeleyen benzer olaylardan bahsederler. Yeremya'daki Tanrı'nın halkı üzerindeki yargısını ve onları cezalandıracağını öngörürken örneğin Yeremya 19:1-13'te Zekeriya'da 30 gümüş meselesine değinir. Matta bu iki peygamberin mesajlarını birleştirerek Yahuda'nın ihanetiyle ilgili daha geniş bir temayı ele alır. Ve diğer bir şey de Yeremya'nın daha ünlü bir peygamber olması. Antik Yahudi geleneğinde peygamberlik kitapları genellikle büyük peygamberliklerin adıyla anılırdı. Yeremya hem uzunluğu hem de öneminden dolayı bilinen bir peygamber olduğu için peygamberlerin yazıları genel olarak onun adıyla anılmıştır. Bazı Hristiyan yorumcular Matta'nın aslında Yeremya kitabındaki yargı temalarını kastettiğini, ancak Zekeriya'daki 30 gümüş meselesini de içine aldığını savunurlar. Yeremya 19'da çömlekçiyle ilgili temalarda yer alır. Yeremya 19:1-2 ne yazıyor bakalım. Rab bana şöyle dedi, git bir çömlekçi yapımı testi satın al. Bu olaylar çömlekçiyle bağlantılı olduğundan Matta'nın Yahuda'nın ihaneti ve 30 gümüşle ilgili olarak Yeremya'ya atıfta bulunmasının nedenidir. Matta'nın yazılış amacı özellikle Matta İncili'nin Yahudi okuyucular için yazıldığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden Matta eski ahit peygamberliklerini İsa'nın hayatındaki olaylarla ilişkilendirirken okuyucularına İsa'nın peygamberliklerde vaat edilen Mesih olduğunu anlatır. Matta hem Yeremya hem de Zekeriya'nın mesajını birleştirerek Yahuda'nın ihanetinin daha geniş peygamberlik bağlamını vurgulamıştır. Bu da Matta'nın Yahudi okuyucularına onların hali hazırda bildiği bir olay ile bu durumu açıklayışıdır. Peki bu durumda çelişki var mıdır? Metinlerdeki bu farklılık çelişki olarak görülmez. Matta hem Zekeriya'daki 30 gümüş olayını hem de Yeremya'daki çömlekçi ve yargı temalarını birleştirerek İsa'nın hayatındaki olaylarla peygamberlikleri açıklamaya çalışır. Matta'nın bu yaklaşımı eski ahit peygamberliklerinin İsa'da nasıl yerine geldiğini göstermek amacı taşır. Dolayısıyla bir çelişkiden ziyade bir ilahiyatsal bütünlük arayışı söz konusudur. Sonuç olarak Matta 27:9-10'da Yeremya'nın adı geçmesine rağmen bu olay Zekeriya 11:12'deki peygamberlikle daha yakın ilişkilidir. Yeremya ve Zekeriya'daki temaların birleşmesi ve peygamberlerin birbirine atıfta bulunmaları Matta'nın bu iki mesajı birleştirmesine yol açmıştır. Metinlerdeki bu tür bağlantılar Hristiyan ilahiyatında peygamberliklerin İsa'da nasıl yerine geldiğine dair derinlemesine bir yorum olarak anlaşılır. Bu konuyu daha da derinlemesine incelemek istersen kaynakçaları videonun açıklama kısmına bırakıyorum.
İsa Mesih'in Tanrı olup olmadığına dair çelişkiler var mı? Örneğin döneceği saati bilmemesi gibi.
Çok teşekkür ederim bu soru için. Hristiyan ilahiyatında İsa Mesih'in hem Tanrı hem insan olduğu inancı hipostatik birlik doktrinini daha önce açıklamıştık. Bu doktrin İsa'nın hem tam Tanrı hem de tam insan olduğunu ve bu iki doğanın birbiriyle çelişmeden var olduğunu savunuyordu. Ancak İsa'nın insan doğasıyla ilgili bazı sınırlamalar yaşadığına dair metinlerde bulunmaktadır. Örneğin İsa'nın ikinci geliş zamanını bilmediği ifadesi bazı kişiler tarafından İsa'nın tanrılığı ile ilgili bir çelişki olarak görülmüştür. Ancak bu Hristiyan inancında bir çelişki değil, İsa'nın insan doğasıyla tanrısal doğası arasındaki ilişkiyi yansıtır. Şimdi İsa'nın tanrılığına dair bazı delillere bakalım isterseniz. İsa'nın tanrı olduğuna dair iddialar. İsa tanrı ile bir olduğunu birçok kez belirtmiştir. Biz bunu Yuhanna 10:30'da görürüz. Ben ve baba biriz der. İsa kendisinin Tanrı ile aynı özde olduğunu açıkça belirtir. Yuhanna 1:1'de Yuhanna'da başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı ifadesini kullanır. Bu ayet de İsa'nın Tanrı'nın sözü logos olarak tanrısal bir doğaya sahip olduğunu ifade eder. Koloseliler 2:9'da çünkü Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Bu ayet İsa'nın beden aldığı halde tanrısal doğasının tamamını taşıdığını gösterir. Ve diğer ayetlerse İbraniler 1:3, oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı onun varlığının öz görünümüdür der. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir, günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu der. Yuhanna 8:58, İsa size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Bu ayet İsa'nın varoluşunun zamanın başlangıcından önceye dayandığını da bize anlatır. Bu da tanrısal bir varoluş olduğuna ima eder. Peki şimdi İsa'nın insanlığına dair olan sınırlamalara bakalım. İsa aynı zamanda tam bir insandı ve insan olmanın gerektirdiği bazı sınırlamaları da kabul etti. Bunun bir örneği onun ikinci gelişinin zamanını bilmediği ifadesidir. Markos 13:32. O günü saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Yalnızca baba bilir demiştir. Bu ayet İsa'nın insan doğasıyla bazı bilgileri tanrısal bilgisine rağmen bilmediğini gösterir. Hristiyan ilahiyatında İsa'nın tanrısal doğasını dünyadayken kabul ettiği insan doğasıyla birleştirdiğine inanıyoruz. İsa tanrısal gücünü ve bilgisini zaman zaman sınırlandırmıştır. Bu onun gönüllü bir alçalışı ve insan deneyimini tam olarak yaşama amacıyla ilişkilendirilir. Filipeliler 2:6-7'ye bakalım. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. İsa'nın bilgi ve yetkisini sınırlandırması özellikle insan bedeni aldığında tanrısal gücünü ve bilgisini zaman zaman sınırlandırdığı Hristiyan ilahiyatında geniş bir şekilde kabul görür. Bu tanrısal doğasını reddetmek anlamına asla gelmez. İsa'nın yeryüzündeki yaşamı sırasında insan doğasını tam anlamıyla yaşamak için bazı bilgilere sahip olmayışı onun tanrısallığı ile çelişmez. İsa babanın iradesine tamamen itaat etti ve bu süreçte insan doğasıyla bazı şeyleri bilmemesi Tanrı'ya olan bağlılığını gösterdi. Hipostatik birliği açıklamıştık. Hristiyan ilahiyatında bu öğreti İsa'nın hem tanrısal hem de insan doğasının bir arada bulunduğunu bize açıklar demiştik. İsa tanrısal doğası gereği her şeye kadirdi ve her şeyi biliyordu. Ancak aynı zamanda insan doğasının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yeryüzüne geldiğinde insan bedeni ve zihninin sınırlamalarına uymayı kabul etti. Bu onun dünyaya gelişindeki alçak gönüllülüğü ve Tanrı'nın kurtuluş planına tam olarak boyun eğmesiyle ilgilidir. Luka 2:52'de İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. Tanrı ve insanların beğenisini kazanıyordu yazıldır. Bu ayet İsa'nın insani yönünün de zamanla geliştiğini ve belirli bir süreç içinde öğrenmeyi ve büyümeyi yaşadığını gösterir. Sonuç olarak İsa Mesih'in Tanrı olup olmadığına dair herhangi bir çelişki yoktur. Onun tanrısal doğası yeryüzünde insan olarak yaşarken insanlığın deneyimini tam olarak yaşamak için bazı bilgileri sınırlı tutmasıyla uyumludur. İsa'nın ikinci gelişinin zamanını bilmemesi, onun insan doğasının bir parçasıydı. Ancak tanrısallığı ile ilgili bir çelişki oluşturmuyordu. Hristiyan ilahiyatı İsa'nın hem tanrı hem de insan olduğunu ve bu iki doğanın bir arada var olduğunu kabul eder. Diğer taraftan bu üç kişilik eşit derecede tanrısal olup her biri aynı özdendir. Ancak her birinin ilişkileri bağlamında bir düzen ya da işlevsel bir hiyerarşi bulunmaktadır. Bu hiyerarşi ontolojik, varoluşsal bir eşitsizlik değil, işlevsel bir düzenlemedir. Üçlü birliğin her üyesi aynı özde Tanrı'dır ancak farklı roller üstlenirler. Bu sebeple İsa Mesih bazı zamanları bilmemektedir. Özellikle Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un rollerine bir bakalım isterseniz. Yine teslis doktrininden bahsedeceğiz. Teslis doktrininde her bir kişilik Baba, Oğul ve Kutsal Ruh eşit derecede Tanrı'dır ve Tanrı'nın tüm özelliklerini taşır. Ancak işlevsel olarak farklı roller üstlenirler. Baba Tanrı, özellikle yaratıcı olarak Tanrı'nın kaynağı ve iradesini temsil eder. Hristiyan ilahiyatında Baba'nın oğlu gönderdiği ve Kutsal Ruh'u da halkına verdiği ifade edilir. Baba teslisin başı olarak görülür. Yuhanna 3:16'da çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diye yazılıdır. Oğulsa İsa Baba'nın gönderdiği kurtarıcıdır. Oğul Tanrı'nın sözü olarak Tanrı'nın iradesini yerine getirir. İsa insan bedenine bürünerek dünyaya gelmiş ve Baba'nın kurtuluş planını gerçekleştirmiştir. Yuhanna 5:19'da İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul Baba'nın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa Oğul da aynı şeyi yapar. Burada İsa Baba'nın iradesine tamamen bağlı olduğunu ifade eder. Kutsal Ruh da Baba ve Oğul'un iradesini gerçekleştiren güçtür. Kutsal Ruh bizlere güç verir. Bizlere rehberlik eder ve Tanrı'nın varlığını bizlerde aktif olarak sürdürür. Yuhanna 14:26'da ama Baba'nın benim adımla göndereceği yardımcı Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak denmiştir. Hristiyan ilahiyatında teslis içerisinde işte bu işlevsel hiyerarşi vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un birbirine göre olan işlevsel ilişkilerinden bu hiyerarşiyi görürüz. Ancak onların tanrısallık derecelerinde ya da özlerinde bir fark yoktur. Tüm kişilikler eşit derecede Tanrı'dır ancak işlevsel olarak farklı roller üstlenmişlerdir. Baba kaynaktır ve gönderen kişidir. Oğul Baba'nın isteklerini yerine getiren kurtarıcıdır. Kutsal Ruh da Baba ve Oğul'dan çıkan ve bizler arasında etkin olan kişidir. Bu işlevsel farklılık teslisin içindeki bir düzeni ifade eder. Ancak kişilikler arasında bir üstünlük veya tanrılık derecesi farkı yoktur. Ve itaat ve gönderilme ilişkisi vardır. Hiyerarşi kavramı özellikle Oğul'un Baba'ya ve Kutsal Ruh'un hem Baba'ya hem de Oğul'a itaat etmesiyle anlaşılır. Örneğin, İsa dünyadayken Baba'ya itaat etti ve onun iradesini yerine getirdi. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İtaat, Oğul'un daha aşağıda olduğu anlamına da gelmemektedir. Sadece Baba'yla Oğul arasındaki ilişkinin işlevsel yapısını ortaya koymuştur. Kutsal Ruh'un gönderilmesi özellikle hem Baba hem de Oğul tarafından gönderilen bir kişiliktir Kutsal Ruh. İsa dünyadan ayrılmadan önce Kutsal Ruh'un geleceğini ve onun bizlere rehberlik edeceğini söylemiştir. Yuhanna 14:26'da ama Baba'nın benim adımla göndereceği yardımcı Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak diye yazılıdır. Bu ayette Kutsal Ruh'un hem Baba'dan hem de Oğul'dan çıktığı ve onların iradesini yerine getirdiği vurgulanır. Hristiyan ilahiyatında üçlü birlikteki kişilerin ontolojik olarak eşit olduğunu, yani Tanrı olarak özde aynı olduklarını ancak işlevsel olarak farklı roller üstlendiklerini artık biliyoruz. Bu farklılık tanrısal doğalarının derecesiyle ilgili değildir. Tanrı'nın kurtuluş planındaki görevlendirmeyle ilgilidir. Baba tanrısal otoritenin kaynağıdır. Oğul babanın iradesine itaat edendir ve bu iradeyi dünyaya bildirir. Kutsal ruh ise Tanrı'nın buyruklarını gerçekleştiren etkin güçtür. Sonuç olarak, üçlü birlik içinde bu işlevsel hiyerarşi vardır. Ancak bu hiyerarşiyi kişiliklerin tanrısallıkları arasında bir derece farkı yaratmamaktadır. Baba, oğul ve kutsal ruh özde eşittir. Her biri tam anlamıyla Tanrı'dır. Ancak kurtuluş planında ve dünyadaki eylemlerinde farklı roller üstlendiklerini görüyoruz. Baba gönderir, oğul kurtarır, kutsal ruh rehberlik eder. Bu hiyerarşi onların birbirlerine olan ilişkilerinin düzenini gösterir ve Hristiyan ilahiyatında bu işlevsel farklılıklar tanrısal doğanın birliğini zedelememektedir. Bu konuyla ilgili daha derin araştırma yapmak ve bilgi almak istersen lütfen videonun açıklama kısmına bıraktığımız kaynakçaları incelemeyi unutma.